أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Değerli dinleyenlerim, aziz dostlar, tefsir derslerimizde Saffat suresinin 99. ayetine gelmiş bulunuyoruz. Rabbimiz ayet ayet kelam-ı kadimini en güzel şekilde anlamayı ve gereğiyle amel etmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin. İlahi kelamla buluşmak çok yönlü olmalıdır elbette. Hem gözümüz, hem kulağımız, hem dilimiz Kur'an-ı Azimüşşan'la bir şekilde okuyarak, dinleyerek buluştuğu gibi kalp dünyamız da Kur'an'ın manalarıyla, ruh dünyasıyla, Kur'an'ın nuruyla, hidayetiyle buluşmalıdır. Hayatımız da Kur'an'a göre şekillenmeli. Ahlakımız Kur'an ahlakı olmalıdır. Bütün bunlar elbette kolay elde edilir hususlar değil. Bunlar ancak Yüce Rabbimizin yardım ve inayetiyle, lütfuyla olacaktır. Bizler gerek sözlü dualarımızla, gerek çabalarımızla, gayretlerimizle Cenab-ı Hakk'a niyazda bulunacağız. Yani hem kavli dua hem fiili dua diyelim. Her ikisiyle de niyazda bulunarak Yüce Rabbin rahmetini üzerimize celbedebilirsek yine onun lütfuyla inşallah bu güzellikler bizlerde zuhur edecektir. Aziz dostlar, her zaman olduğu gibi önce tefsirini yapacağımız bölümün kıraatini, tilavetini yapıyoruz. Bugün okuyacağımız ayetler Saffat suresinin 99. ayetinden başlayacağız ve inşallah 122. ayete kadar devam edeceğiz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين صدق الله العظيم. Aziz dinleyenlerim, Saffat suresinin 99 ila 122. ayetleri arasını tilavet etmiş olduk elhamdülillah. Bir önceki dersimizde bu surede İbrahim Aleyhisselam'la ilgili bölümle efendim başlamış ve İbrahim Aleyhisselam'ın o Allah'tan başka tapılan, ilah diye tapılan putları kırdığını, kavminin onu cezalandırmak için bir düzenek oluşturduklarını ve onu ateşe attıklarını ifade etmiştik. Yine konu İbrahim Aleyhisselam'la devam ediyor bugün de. İbrahim Aleyhisselam artık kavminin söz dinlemez halini görünce ve kendisine karşı büyük bir komplo kurduklarını ve artık ondan kurtulmak istediklerini, bu yolda ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını fark ettikten sonra şöyle diyor. وَقَالَ اِنِّي ذَاهِبٌ اِلَى رَبِّي سَيَهْد۪ينَ İbrahim şöyle dedi. Ben Rabbime gideceğim, onun emrettiği yere. O bana yol gösterecektir. Öyle anlaşılıyor ki İbrahim Aleyhisselam kavmi tarafından, Nemrut tarafından ateşe atılıp da Allah'ın bir mucizesi olarak ateşte yanmayınca muhtemelen bir ürperti düştü içlerine. Onu başka türlü de öldürmek isteyebilirlerdi. Fakat muhtemelen halkta bir dehşet hali oldu, bir korku hali oldu. Ve İbrahim Aleyhisselam da onlara dönerek anlaşıldı, siz beni istemiyorsunuz. O zaman ben de Rabbime sığınarak onun razı olacağı işler yapmak üzere onun beni yönlendireceği yerlere gideceğim diye kavmine muhtemelen böylesi bir beyanda bulundu. Ve Cenab-ı Hak da onun bu sözlerini bizlere naklediyor. Ben Rabbime gideceğim. O bana yol gösterecek, ne yapacağımı bana ilham edecek diyor. Evet, Cenab-ı Hak kendisine sığınana elbette yol gösterir. Kul Rabbine tam teslim olabilirse, gerçekten onunla böyle bir kalbi yakınlık kurabilirse, Yüce Rabbimiz ilhamlarıyla, tabii peygamber söz konusu olunca vahiyleriyle, ona yol gösterir. Cenab-ı Hak her muttaki kuluna bir çıkış yolu verir. Nitekim ayet-i kerimede muttaki olan kullara Allah'ın bir çıkış yolu vereceğini, onları ummadıkları yerden rızıklandıracağını beyan eder. ve kendisine dayanıp güvenenlere Allah'ın yeteceğine, yani Yüce Rabbimizin onların her şeyine kefil olduğuna ayetlerde işaret eder. İşte burada biz bunun bir misalini, bir tablosunu İbrahim Aleyhisselam'ın şahsında adeta seyrediyoruz. Cenab-ı Hak bütün insanlığa seyrettiriyor. Müminlere hususiyle bildiriyor. Bunlar bir hikaye olsun diye değil, hemen hepimize ibret olsun, yol gösterici, yol işaretleri olsun diye Rabbimiz tarafından kısa olarak bizlere anlatılıyor. Ben Rabbime gidiyorum, O bana hidayet edecek, yani hakikati, doğruyu ilham edip gösterecek, benim elimden tutacak, beni bana bırakmayacak diyor. Evet, insan kendini kendine yeterli gördüğü zamanlarda çoğu zaman Allah'ı unutur. Halbuki insanoğlu gerek bilgi yönüyle, gerek tecrübesi yönüyle kuşatıcı bilgiye, kuşatıcı tecrübeye hiçbir zaman sahip olamaz. Elbette bilgilerin, bilgi toplamanın, tecrübenin, istişarenin ehemmiyeti büyüktür. Ancak insan bunlara bir vazife gereği elbette tevessül etmeli, bu sebeplere sarılmalı ama daha doğrusu sebeplere tevessül etmeli, yalnız Allah'a güvenip sarılmalı ve Allah'tan beklemeli. Ya Rabbi, her işte rüştümü bana ilham et diye dua etmeli. Rüşt demek, her işte en doğru olan neyse o demek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği bir duadır. Allahümme elhimni rüşdi ve e'izni min şerri nefsi. Allah'ım bana her işimde rüştümü ilham et. Yani en doğru olan neyse onu gönlüme düşür ve beni nefsimin şerrinden muhafaza et. Burada da İbrahim Aleyhisselam'ın ben Rabbime gidiyorum, ona sığınıyorum, ona danışacağım adeta, ondan niyazda bulunacağım. O bana ne yapacağımı elbette vahyedecek, gösterecek. Ben de onu yapacağım. Nereye gitmemi uygun buluyorsa oraya gideceğim. Neler yapmamı istiyorsa onu yapacağım diye kavmine söylemiş oluyor. Rivayete göre, tefsirlerimizin verdiği bilgiye göre Hazreti İbrahim Aleyhisselam bu hadiseden sonra Şam topraklarına ve Beyt-i Makdis'e doğru hicret etmiştir. Ve İbrahim Aleyhisselam dua merkezli bir peygamber olarak takdim edilir hep bize Kur'an'da. Şöyle mırıldanır adeta, gönülden Rabbine yalvarır. Rabbi hebli minas salihin. Rabbim bana salihlerden olacak bir çocuk bağışla der. Yaş ilerlemiştir. Ancak insan yanında yakınında evladı iyal ister, destekçi ister. Belki üzerindeki o manevi mirası Cenab-ı Hakk'ın kendisine lütfettiği o manevi dini mirası da soyunun devam ettirmesini de arzular insan tabii olarak. Cenab-ı Hak her birimize salih zürriyetler lütfeylesin. İşte İbrahim Aleyhisselam da ileri yaşına rağmen Rabbinden salih bir evlat ister. O ana kadar kendisinin çocuğu olmamıştır. Evet, etrafında eşi vardır ama işte babası zaten kendi davetine icabet etmemiştir. Yani aile yönünden bir destekçileri yok İbrahim Aleyhisselam'ın. Yalnız peygamber adeta. Tamam, bir eşi var, belki cariyesi var. Ama yardımcı olacak, kendisine destek olacak birileri yok. Çünkü kavminin de kendisine karşı tavrı net, onu ateşe atıp yakmak isteyen bir kavim var karşısında. Allah'tan o adeta Rabbe yönelişinin ilk niyazında bunu ister. Rabbi hebli minas salihin. Allah'ım bana salihlerden olacak netice itibariyle bana bir evlat lütfeyle diye. hem bedeni olarak efendim maddi kalıp itibariyle böyle sıhhatli bir evlat olsun bu, hem ruh cihetiyle, mana cihetiyle, gönül cihetiyle senin salih kullarından olabilecek niteliklerle donanmış bir evlat olsun. Bunu ister. فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَل۪يمٍ Biz de ona hilim sahibi, halim yani bir evlatla onu müjdeledik der Cenab-ı Hak. Halim kelimesi Türkçemize yumuşak huylu olarak çoğu zaman tercüme etsek de Arapçada esasen Kur'an literatüründe bunun manası aklı başında, ağırbaşlı, evet hak ve hakikate karşı uysal, böyle çok didişme tarzında değil ama akıldan kaynaklanan, son derece doğru değerlendirmeden kaynaklanan bir ağırbaşlılığı ifade eder. Onun için halim kelimesi akılla bağlantılıdır. Bunu belki tercüme ederken şöyle bir cümle kurmak daha doğru olabilir. Biz de ona yumuşak huylu, güzel ahlaklı, aklı başında, dirayetli bir oğul verdik ve onunla müjdeledik. Bunun ileri yaşlarda yani İbrahim Aleyhisselam'ın ihtiyarlık yaşlarında verildiğini biz başka ayetlerden de anlıyoruz. Çünkü mesela İbrahim Suresi 39. ayette o der ki ihtiyarlık çağımda bana İsmail ve İshak'ı lütfeden Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duayı işitendir derken işte ileri yaşlarda bu yaşın hangi yaş olduğuna dair Tevrat'ta verilen bilgilere bakılırsa deniyor ki orada İsmail doğduğunda Hazreti İbrahim Aleyhisselam 86 yaşındaydı. İshak doğduğunda ise 100 yaşındaydı. Evet bayağı bir ileri yaş. Ama Cenab-ı Hak ol deyince oldurur elbette. Ve bu ilk evladının İsmail Aleyhisselam olduğunu biliyoruz. Ve İbrahim Aleyhisselam'ın Sare adlı bir eşi var. Ondan çocuğu olmuyor. Hacer diye Sare valideye de hizmet eden bir cariye var. Onunla efendim evlilik yapmasını istiyor Sare validemiz. Ve netice itibariyle ondan bir yavrusu dünyaya geliyor İsmail Aleyhisselam diye. Cenab-ı Hak daha sonra o Sare annemize de İshak Aleyhisselam'ı nasip ediyor. İshak Peygamber de Aleyhisselatü Vesselam İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu olarak Sare validemizden doğmuş oluyor. Felemma belaga ma'ahu sa'ye qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madha tara qala ya ebeti fa'al ma tu'mar setecidni inşallah min as-sabirin. O doğan çocuk büyüyüp de babasının yanında İbrahim Aleyhisselam'la böyle onun işine yarayacak çağa gelince koşup oynayan böyle bir anlamda sözü doğru anlayacak bir yaş. O yaşa gelince İbrahim Aleyhisselam dedi ki evladına, evladım ben rüyamda seni kurban eder görüyorum. Boğazlıyor görünüyorum. Görüyorum. Kendimi böyle bir iş yaparken görüyorum. Fenzur mâzâ terâ. Görüşün nedir? Ne dersin? Böyle bir durum var. Deyince oğlu İsmail Aleyhisselam der ki kâle yâ ebetif'al mâ tu'mer. Babacığım neyle emrolunduysan onu yap der. Şimdi buradan şunu anlıyoruz. Emrolunan bir şey var burada. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sadece sıradan bir rüya gördü. O da hemen o rüyasını hayata geçirmek için böyle bir harekete geçti gibi anlamamak lazım. Bu buradaki ifade çok ince bir ifade. Arapçada inni era fil menami enni ezbehuke. Yani bir defa gördüğü bir rüya değil bu. Evladım, ben senin rüyamda boğaz diyor görüp duruyorum. Evet, görüp duruyorum. Ne dersin diyor. Bu üst üste görününce bazı tefsirlerimizdeki rivayet nakillere bakınca görüyoruz ki en az 3 defa gördüğü ifade ediliyor. Fakat burada anlaşılan bir defa gördüğü bir rüya değil bu. Görüp duruyorum, seni böyle boğazlar halde görüp duruyorum, kendimi böyle görüyorum. Ne dersin, ne yapalım diyor. Yani şunu demek istiyor, evlat bu sıradan bir hadise değil, Cenab-ı Hak demek ki benden böyle bir fedakarlıkta bulunmamı istiyor. Sen nasıl davranacaksın benim bu rüyam karşısında diye sormuş oluyor. Yani evladı hem burada bir hakikaten İbrahim Aleyhisselam bir sınava tabi tutuluyor. Bir de İsmail Aleyhisselam'daki o Cenab-ı Hak o salihlerden bir evlat olduğunu gösterecek adeta. Evlat da babasına babacığım yani ne görüyorsan onu yap demiyor da adeta diyor ki neyle emrolunduysan onu yap babacığım diyor. Madem ki Allah senden böyle bir iş yapmanı emir yoluyla istiyor. O zaman bunu yap. Setecidüni inşallahü mine sabirin. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Yani ben isyan etmeyeceğim. Çünkü bu senin istediğin elbette bir baba olarak sen de böyle bir şeyi kendiliğinden istemezsin. Bir emri ilahi olduğu için sen bunu istiyorsun. Madem ki emreden Rabbimizdir, boynumuz kıldan incedir. Sana ne emrolunduysa yap, bana artık sabır düşüyor. İnşallah ben de sana zorluk çıkarmayacağım. Sabredenlerden olacağım, olmaya çalışacağım, en güzel şekilde teslim olacağım demiş oluyor. Burada efendim kurban edilmek istenen çocuğun İsmail Aleyhisselam mı yoksa İshak Aleyhisselam mı olduğu noktasında müfessirlerimiz arasında farklılaşma görülüyor. Farklı görüşler ileri sürülüyor. Tevrat'ta da bunun İshak Aleyhisselam olduğuna dair ayetler var. Ve bazı müfessirler Tevrat'taki bu bilgiye de belki dayanarak bunun İshak Aleyhisselam olması gerektiğini söylüyorlar. Ancak efendim birçok müfessirimizde Kur'an-ı Kerim'in burada anlatılma sıralamasına da bakarak bunun İshak Aleyhisselam değil İsmail Aleyhisselam olduğunu ifade ederler ve daha çok da genel kabul Müslümanlar arasında bunun İsmail Aleyhisselam olduğu tarzındadır. Ve konuyla ilgili Tevrat'taki ifadelerin bile aslında kendi içinde çelişki meydana getirdiği ve bunu sonradan tahrif sürecinde Beni İsrail'in, İsrailoğullarının, o Yahudilerin daha çok kendi soylarını daha böyle bir yüceltmek, şereflendirmek maksatlı İshak ismiyle değiştirdikleri söyleniyor. Konuyla ilgili Said Şimşek hocamızın tefsirinde konu güzelce izah edilmiş. Arzu eden dinleyicilerimiz oraya müracaat edebilirler. Tevrat'taki diğer ayetlerle de karşılaştırılarak bunun İsmail Aleyhisselam olduğuna dair hocamız gayet güzel, ikna edici bir görüş ileri sürüyor. Ve burada da zaten hemen Yüce Rabbimiz İbrahim Aleyhisselam'ın bir evlat dileğinden sonra bu evladın efendim hem büyüyüp koşup oynama çağı ya da babasına yardımcı olabilecek belli bir yaşa gelince şöyle söyledi diye beyan buyurulduğuna göre bu aynı evlat yani İsmail Aleyhisselam olduğu anlaşılıyor. Felemma eslema ve tellehu lil cebin ve nadeynahu en ya İbrahim kad saddaktar ru'ya inna kezalike nezil muhsinin. Böylece ikisi de Allah'a tam teslimiyet gösterip, tam ilahi emre teslim oldular. Baba, oğlunu kurban etme noktasında teslim, oğul da kurban edilme noktasında tam teslim olunca ve babası oğlunu alnı üzerine yatırınca, biz ey İbrahim, rüyayı gerçek yaptın adeta, gerçekleştirdin. Gördüğünün hakikatini gerçekleştirdin. İşte biz iyi davrananları böylece mükafatlandırırız diye seslendik. İnne hâzâ lehuvel belâul mübîn. Hiç şüphe yok ki bu apaçık bir imtihandı. Rabbimiz öyle buyuruyor. Çok apaçık bir imtihandı. Her ikiniz de imtihanı kazandınız diyor adeta. Teslimiyet imtihanı. Zaten hak katında din, hakka teslimiyetten ibarettir. Teslimiyet de yalnız Allah'a olur. Elbette sıradan insanlar böyle bir sınava tabi tutulmazlar. Bu sınava tabi tutulan büyük peygamber İbrahim Aleyhisselam. O canıyla sınandı, geçti o imtihanı. Allah uğrunda kendi canını ortaya koydu. Evladıyla işte böyle sınandı, o imtihanı da geçti. Malıyla sınandı, onu da geçti. Onun için ittekazallahu İbrahim'e halila, Allah İbrahim'i dost edindi. Halilullah oldu o, Allah dostu oldu. Yüce Rabbimiz burada kul tam teslim olunca ona Cenab-ı Hakk'ın çok farklı lütuflarının olacağına işaret etmiş oluyor. Teslimiyet esasen tam bir huzur verir. Önemli olan niye teslim olduğunuzu bilmeniz. Hakka ve ondan gelene tam teslim olursanız o teslimiyet size nice nice farklı kapılar açar. O teslimiyet ruhu, şuuru, tabii çok kolay oluşan bir şuur seviyesi değil. O marifetullah dediğimiz kul Allah'ı tanıyacak, onun azametini, yüceliğini, Rabbül Alemin olduğunu, bütün alemlerin Rabbi Efendisi olduğunu, kendisini yaratanın, besleyenin, büyütenin hep o olduğunu, çok yakini bir şekilde gözle görürcesine hissedince, marifetullah dediğimiz Allah şuuru, Allah bilgisi, Allah'ı tanıma duygusu insanda artınca kul olarak insan Rabbine böylesi bir teslimiyeti o zaman gösterebilir. Çünkü marifet arttıkça, marifetullah dediğimiz Allah'ı tanıma idraki kulda arttıkça teslimiyet ve rıza hali büyür, gelişir, derinleşir. Burada İbrahim Aleyhisselam da bunu apaçık görüyoruz zaten. Yakîn ehli bir peygamber. Cenab-ı Hak ona göklerin ve yerin melekûtunu gösterir. Yakîne erenlerden olsun diye. O da öyle bir peygamber olur. Cenab-ı Hakk'ı çok iyi tanıdığı için de ondan gelen her emre tam boyun eğer. Kur'an-ı Kerim'de teslimiyet anlatılırken en çarpıcı misaller ve tablolar İbrahim Aleyhisselam'da görülür ve İbrahim Aleyhisselam'ın şahsında sunulur. Bu tabloda çok dehşetli bir tablo tabii. Evladını Allah'ın emrini yerine getirme maksatlı olarak boğazlamak ya da kurban etmek için yatırır alnı üzerine. Burada da alnının üzere, yani en azından alnının bir kısmı yere gelecek şekilde yatırdığı anlaşılıyor. Bazı tefsirlerimizde bunun da letaifine, inceliklerine dikkat çekilir. Burada hem baba şefkati kalbe çalmasın diye onun yüzüne bakmayacak tarzda onu yatırdığı, evladı İsmail'in de efendim babasının yürek acısını diyelim daha da derinleştirmem adına yüzünü böyle toprağa doğru daha da çevirdiğini ifade eder bazı müfessirlerimiz. Gerçekten bunların her biri tabii çok farklı duygulardır. Cenab-ı Hak sonunda buyurur ki, ey İbrahim, rüyanı gerçekleştirdin, rüyana sadık oldun, sadakat gösterdin. Biz muhsinleri mutlaka karşılıksız bırakmaz ve böylece onu mükafatlandırırız. Bu gerçekten apaçık bir imtihandı. Hem de büyük bir imtihandı. Ve fedeynâhu bizibhin azîm. Artık biz ona, İbrahim'e, oğlunun canına bedel olarak ona büyük bir kurbanlık verdik. Büyük bir koç verdik. Evet. Bazı tefsirlerimizde bu büyük bir koç buyurulduğuna göre herhalde efendim bu cennetten çıkarılmış bir koç olmalıdır tarzında rivayetler ya da açıklamalar var. Ama Cenab-ı Hak yeniden bir vahiy ile ilhamla artık onun yerine sen bir koç kurban et diyerek onun da dünyevi efendim kurbanlıklardan bir kurban olduğunu söylemek mümkün. Evet, büyük oluşu nedir? Belki hem cismen büyükçe bir koç kurban etmiştir. Bazı tefsirlerde dağ keçisi olduğu ifade edilir. Ama Kur'an bu kadar detaya girmez. O detay da o kadar da önemli değildir. Burada belki o İbrahim Aleyhisselam'ın Allah'a kurban takdiminde tazimine de işaret vardır. Yani o kurbanlığa da çok büyük bir tazimle, hürmetle, saygıyla, onu da aziz tutarak, büyük tutarak adeta bu emri yerine getirdiğini de anlıyoruz. Ama diyor biz ona fidye olarak böyle bir şey verdik. Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Bazı efendim hadis olarak da nakledilen, nitekim mesela Hakim'in Müstedrek'inde Cebrail Aleyhisselam'ın cennetten kurban edilecek böyle bir koç indirdiği rivayeti de var. Yani evet, Cenab-ı Hak böyle de indirebilir, elbette indirebilir. Mülk onun efendim. Fakat önemli olan bunun tabii Kur'an'da ifade edildiği gibi şuradan ya da buradan getirilmiş tarzında bir ifade Kur'an'da beyan edilmiyor. Ona diyor bir oğluna fidye olsun diye bir büyük kurbanlık verdik. Ve terakna aleyhi fil ahirin, sonraki nesiller arasında onun için güzel bir nam bıraktık. Yani İbrahim Aleyhisselam için gerçekten bütün insanlık, tabii ateist olmayan, Yahudi olsun, Hristiyan olsun, Müslüman olsun, bütün bu yeryüzünün büyük dinlerindeki onlara inanan kimseler, hepsinin İbrahim Aleyhisselam'a karşı bir saygısı vardır, sevgisi vardır, paylaşamazlar. Herkes kendisini ona nispet eder ya da o bizim dinimizden de der. Kur'an-ı Azimüşşan da İbrahim Aleyhisselam'a en yakın olan bu peygamber ve onunla beraber olan müminlerdir buyurur. Selamun ala İbrahim, selam olsun İbrahim'e Cenab-ı Hak. Evet, hem bizden selam olsun, zaten Rabbimizden selam var, meleklerden selam var. Kıyamete kadar gelecek nesiller onu hep selamla anacaklar. Nitekim biz namazımızda genelde efendim nafile namazların iki rekat kılınanlarında son rekattaki tahiyyat da farz namazların da son oturuşlarında okuduğumuz tahiyyat duasından sonra okuduğumuz salli barik diye bildiğimiz dualarda hep İbrahim Aleyhisselam'a selam deriz. Onun için bereketler niyaz ederiz. İşte Cenab-ı Hak böylesi kendisine tam teslim olmuş ve kulluğunu en güzel şekilde Rabbine arz etmiş kimseleri böyle mükafatlandırıyor. Ve kezalike nezzil muhsinin, biz böyle muhsinleri böyle mükafatlandırırız, böyle karşılık veririz buyuruluyor. Muhsin olmak, yani yaptığını en güzel yapmak ve Allah'ı görüyormuşçasına bir şuurla kulluğunu gerçekleştirebilmek muhsin olmak için önemli. Yaptığını en güzel yapan, en güzel işler yapan ve Allah'ın huzurundaymışçasına yapan kullar da böylesi güzelliklerle kıyamete kadar anılırlar. İbrahim'e selam olsun. Evet, 109. ayet böyle. Selamun ala İbrahim. Kezalike neczil muhsinin. Biz iyilik eden, yani işini güzel yapanları işte böyle mükafatlandırırız. İnnehu min ibadinel müminin. Şüphesiz o bizim mümin kullarımızdandı. Yani imanı hak tarafından tescil edilmiş kullar olmak. Ve beşşernâhu bi İshâka nebiyyen minessâlihîn. Biz ona salihlere dahil bir peygamber olacak bir başka evladı İshâk'ı müjdeledik. Bakın bu da ikinci müjde. Birinci müjde İsmail aleyhisselam dedik ve onunla ilgili bir hadise anlatıldı. Zaten Kur'an'ın hadiseyi anlatış tarzından da kurban edilmek istenen evladın İsmail aleyhisselam olduğu açıkça anlaşılıyor. Burada da biz diyor İshâk'a da diyor, İshâk'la da onu müjdeledik ve ileride bu aynı zamanda salihlerden bir peygamber de olacak dedik. Bunun annesi Sare validemiz. Ve daha önce de ifade ettiğimiz gibi Tevrat'ta İbrahim aleyhisselam 100 yaşındayken İshâk aleyhisselamla müjdeleniyor. Bu anlatılıyor. Ve bârakna aleyhi ve alâ İshâk ve min zürriyetihime muhsinun ve zâlimun li nefsihi mübin. Hem önceki çocuğa hem İshâk'a feyiz ve bereketler bahşettik. Ama her ikisinin neslinden Allah'a iyi kulluk edenler bulunduğu gibi kendisine açıkça zulmedenler de olacaktır. Ve bârakne aleyhi ve alâ İshâk. Buradaki aleyhi ifadesindeki hu zamiri müfessirlerimizin büyük çoğunluğuna göre İbrahim aleyhisselama aittir. Yani biz İbrahim aleyhisselamı da bereketlendirdik. Adeta onun üzerine bereketlerimizi indirdik. İshâk'a da bereketler indirdik. Ama bazı alimlerimiz haklı olarak Elmalı Muhammed Hamdi Yazır gibi burada ve bârakne aleyhi ve alâ İshâk buyurulduğuna göre buradaki hi zamiri ya da hu zamiri İsmail aleyhisselamla ilgili olmalıdır diyor. Yani biz hem önceki çocuk olan İsmail'e hem de daha sonraki müjdelediğimiz İshâk'a nice nice bereketler verdik. Her ikisinin zürriyetinden de yani nesillerinden de muhsin insanlar da oldu. Yani ihsan sahibi, Allah'a iman etmiş, güzel güzel ameller işlemiş ve Rabbine yönelik daima onun huzurunda olduğu şuuru gönlünde olan güzel insanlar da geldi onların zürriyetlerinden. Kendi nefislerine zulmedenler de geldi. Apaçık zulmedenler de geldi. Şimdi evet gerek İshâk aleyhisselamın soyundan nice nice peygamberler geldi. İsmail aleyhisselamın soyundan da efendim peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir hatemün nebiyyin peygamberlerin sonuncusu Fahri Kainat Efendimiz geldi. Cenab-ı Hakk'ın bu bereket ifadesi aynı zamanda onların zürriyetlerinde yani nesilleri içinde böylesi güzel peygamberlere de şamildir. Ama onların zürriyetlerinin tamamı böyle güzel insanlardan geldi diye bir durum yok. Cenab-ı Hak buyuruyor ki onların zürriyetlerinden muhsin de var, yani iyi insanlar da var, zalimul li nefsi, kendi nefsine zulmedenler de var. Yani şirke bulaşmış olan, inkara düşmüş olan, masiyetlerle, günahlarla efendim bir şekilde kendine zulmetmiş olan kimseler de var. Bu babası peygamber diye sonuna kadar bütün nesli peygamber olarak gelmiyor. Ara duru gelmeyebiliyor. Bilemiyoruz tabii. Alem sırlarla dolu. Onun için elbette her birimiz zürriyetlerimize de dua edeceğiz. Allah her birini imanlı, efendim zikirli, ihsan ehli, güzel kulları eylesin. Ancak Yüce Rabbimizin de bir elbette akan bir kaderi var. Kaza ve kader var. Sırlarını bilmediğimiz, bütün yönleriyle keşfedemediğimiz. bilemiyoruz kıyamete kadar hangi kimselerden nasıl insanlar zuhur edecek. Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran Allah'tır. Ancak bize düşen, ya Rabbi zürriyetimizi de ehli iman, ehli tevhid, ehli zikir, ehli salah eyle diye dua etmektir. Fakat Yüce Rabbimiz burada biz diyor, hem İbrahim'e, hem İsmail'e, hem İshak'a adeta bereket verdik. İşte evlat bereketi verdik, mal bereketi verdik, güzel adla anılma bereketi verdik. Verdik. Ancak diyor onların zürriyetlerinden, bu ikisinin zürriyetinden, yani İshak Aleyhisselam'ın ve İsmail Aleyhisselam'ın zürriyetinden muhsin kimseler de ola gelmiştir. Zalim kimseler de ola gelmiştir. Burada bazı müfessirlerimiz derler ki, özellikle Yahudi ve Hristiyanlar bazen kendilerinin böyle İbrahim Aleyhisselam, İshak Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam gibi peygamberlerin kendilerinden daha çok geldiğini ifade etselerinde kendilerini seçkin millet, üstün ırk gibi görmelerine bir reddiye vardır. Yok, sizin hepiniz pir upak değilsiniz. Sizin içinizden de evet muhsinler de gelmiştir ama zalimler de gelmiştir buyurur. Böyle bir işarette bulunur bu ayet-i kerime derler kimi müfessirlerimiz. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'la ilgili anlatılanlar burada efendim bitiyor. Bir başka tablo açılıyor. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ Celalim hakkı için andolsun Musa ve Harun'a da ihsanda bulunduk. Ne ihsanda bulundu Yüce Rabbimiz? Onları peygamber olarak seçti. Musa Aleyhisselam'la konuştu. Tevrat gibi bir efendim kitabı ona indirdi. Ve kavmini Firavun'un zulmünden kurtardı. Nice nice nimetlerde, ihsanlarda bulundu. وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ Her ikisini, yani Musa ve Harun'u ve kavimlerini o büyük sıkıntıdan kurtardık. Neydi o büyük sıkıntı? O erkeklerini daha beşikteyken öldüren, kadınlarını sağ bırakan, onlara köle muamelesi yapan Firavun'un zulmünden kurtarmıştı Cenab-ı Hak. وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوهُمُ الْغَالِب۪ينَ Onlara nusretimizi gönderdik, yani yardım ettik de neticede galip olmuşlardı, üstün gelmişlerdi. Evet, Allah bir kuluna yardım edince elbette ona galip gelecek kimse yoktur. Biz diyor onlara yardım ettik, onlar da galip kimseler oldular. Yani üstün geldiler. وَاَتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَب۪ينَ O ikisine, yani Musa ve Harun'a apaçık, yani manası son derece açık, ne isteneni belli bir kitap verdik. Ki Tevrat'tır bu. وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَق۪يمَ Kitabı vermekle kalmadık. Aynı zamanda o ikisine de doğru yolu hem gösterdik, nasıl bir yol, yöntem isteyecekler her konuda ayakları sırat-ı müstakimde sabit olacak ve doğru kararlar alacaklar. Bunu sürekli onlara gösterdik, ellerinden tuttuk, onları muzaffer eyledik, sonuca hedefe ulaştırdık diyor. Ve hedeynâhumâ sırat-ı müstakim. Biz onları sırat-ı müstakime, dosdoğru yola ilettik. Ve terakna aleyhimâ fil âhirîn. Sonraki nesiller arasında da o ikisini güzel bir adla andık, anılmasını sağladık. Yani gerek Musa Aleyhisselam, gerek Harun Aleyhisselam, sonraki nesiller içindeki bizler ümmet-i Muhammed olarak yine onlara bakınız. Aleyhisselam diyoruz, aleyhisselam diyoruz, selam onların üzerine olsun diyoruz. Ve gıpta ediyoruz onların peygamberliklerine, Allah uğrunda yaptıkları mücadelelere. Ve onları güzel güzel anıyoruz. Bu demek ki Yüce Rabbimizin o iki kuluna hususi ikramı. Biz diyor sonraki nesiller arasında onlar için güzel bir nam bıraktık. Selamun ala Musa ve Harun. Selam olsun Musa ve Harun'a. İnna kezalike neczil muhsinin. İşte biz muhsinleri, yani yaptığını en güzel yapan, her işin hakkını veren ve Allah'ı görüyormuşçasına bir şuurla gerçekleştiren kimseleri işte böyle mükafatlandırır. Böylesi karşılıklar kendilerine veririz. İnnehuma min ibadinel müminin. O iki kulumuz da bizim mümin kullarımızlandı diyor Cenab-ı Hak. Demek ki iman eden kişi imanında samimi, sadık ve kamilse o aynı zamanda muhsin bir kul oluyor. Ya da şöyle diyelim, imanı kemale erdiren ihsan kalitesidir. İhsan kalitesinde iş yapmaktır. En güzel amelleri en güzel üslupla, en güzel şekilde yapmak ve kalbinde daima Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olduğu şuuruyla yapmak. Bir kulda bu hal zuhur ederse onda iman kökleşiyor. O iman bütün hücrelerini adeta sarıyor ve bütün hayatı o imanın rengine bürünüyor. Ve o kul işte mümin bir abd oluyor. Yani imanı her şeyine, her yere sirayet etmiş bir güzel kul oluyor. Cenab-ı Hak'tan niyazımız böylesi bir kamil imanla bizleri rızıklandırması ve ihsan kalitesinde bir kullukla efendim zat-ı uluhiyetine yönelmemizi nasip ve lütfetmesidir cümlemize. Aziz dostlar, niyazımız budur. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. İnşallah bir sonraki dersimizde 123. ayetten devam etmiş olacağız efendim. Allah'a emanet olunuz.